أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okunan ayetler Araf suresinin Semud kavmi ve peygamberleri Salih aleyhisselamla ilgili hayat hikayelerini anlatıyordu. Şöyle onları özetleyip, sırada Hazreti Lut var, onunla beraber olalım. Kur'an'da herhangi bir yerde bir peygamberden söz ediliyorsa, zaten bize düşen hemen peşlerine takılmak, yanlarında bulunuvermek. Gerçi asr-ı saadette sahabenin yaptığı da başka bir şey değildi. Onlar da peygamberin peşi sıra gidiyorlardı ama mümkün olabildiğince hiç ayrılmamak şartıyla. Hatırlar mısınız? Hazreti Ömer Efendimiz'i takip ettiniz mi? Dünya işi diyoruz biz, o da diyormuş. Ne yapalım, ekmek parası diyoruz, o da diyormuş. Ya da onsuz olmazlar, elbette hayatın zorunlu, yani yapmak zorunda olduğumuz, çaresiz işlemek zorunda olduğumuz işlemler varmış. Tamam, o da öyle diyordu. Ama bir çözüm bulmak zorundaydı çünkü bu çaresizliklerin, bu onsuz olmazların başında peygamberle birlikte olmak geliyordu ve ondan ayrılmayacaktı. Başka ne çare vardı ki? Arkadaşıyla anlaşmış, bir gün o gidiyordu peygamberin yanına, bir gün bu gidiyordu. Öte yanda bir gün ekmek parasını o kazanıyor, paylaşıyorlar, bir gün bu kazanıyor, paylaşıyorlardı. Heyhat, kulakları varsa çınlasın ortakların. Beraber çalışmaya imkan bulanların, bir gün biri çalışsa, bir gün biri çalışsa demiyorum ama az biraz birbirlerine peygambere gitmeye bir gün o, bir gün bu yol bulsalar. Aynı programı diğer sahabelerin de uyguladığını görüyoruz. Mesela Hazreti Ali Efendimiz bir Yahudi ile anlaşır, hurma toplar, sabahın erkeninde gider toplar biraz ve ayrılır. Adamın gözleri açılır, bu ne menem insandır, bu nasıl iştir, bu ne kadar becerikli birisidir, bu adam bu işe devam ederse bu bahçe onun olur diye içinden geçirir, ikinci, üçüncü gün dayanamayıp söyler. Der ki, nereye gidiyorsun, devam etsene. Onun cevabı hatır ve hayalinden geçeceği cinsten değildir. Ne demek nereye gidiyorum, peygamberimin yanına. Ama sen yani ekmek için, su için, evinin ihtiyacı için, hani bugün için ne ihtiyaçlar varsa onlar için sen bunun için hurma topluyordun. Tamam, karşılayacağım kadar ben kendime, hanımıma, çoluk çocuğuma bu işi temin edecek kadar burada olduğumu zannediyorum. Dolayısıyla yeter benimki bu kadar der. Ama o hala ısrarlıdır. Kendisine benzeyen, kendisi gibi kendisinden bir adam bulmanın sevinciyle, heyecanıyla belki de. Ama der, olur mu öyle şey, düşünmüyor musun? Bak, eğer sen bu minval, bu kafa, bu periyot, bu program çalışırsan, bu sistem çalışırsan çok yakında böyle bir bahçe bile elde edebilirsin. Yani öyle efor sarf ediyor, öyle güç sarf ediyordu ki hemen bitirmek istiyordu o da. Diğeri de zannediyordu ki dünyayı kucaklayacak kadar hemen üzerine atılacak. Öyle değilmiş meğer. Bakıyoruz sıradaki peygamberlere, onlarla beraber olmaya. Ve ilâ temûde akâhum sâlihâ diye başlıyordu 73. ayet. Demek ki Salih aleyhisselam da peygamberlerin bir kardeşi, onlarla beraber, o da kavmine görevli gönderilmiş, Semud kavmine. Diyor ki, ne oluyor kavmim, nedir sizin derdiniz, var mı Allah'tan başka kulu kölesi olacağınız varlık, hadi kul olun Allah'a, onu dinleyin. Onunla beraber olmadan yana, haydi başka çareniz yok, yürüyün dercesine ve onlara sanki soluklarını kesercesine diyebilirsiniz ya da imkanlarını bitircesine, inkara, redde, hiçbir kapı bırakmayacak kadar açık, net bir belge, bir bilgi sunmaya başladı. Dedi ki, işte Allah'ın devesi, bir Allah devesi, bunu Allah size gönderdi. Bu bir ayettir, bir alamettir, bir işarettir, bir nişanedir, bir mucizedir. Ona baka baka, onu göre göre, onu duya duya, onunla beraber yaşaya yaşaya siz Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğine ulaşırsınız. Hadi ama bırakın, sakın ha, ona bir kötülük dokundurmayın. Ona bir kötülük yapmayın. O salıverin, kendisi yesin içsin, bir gün suyu o kullansın, bir günde siz kullanırsınız. Değilse elin bir azap sizi bekliyor. Hatırlar mısınız diye devam etti Salih aleyhisselam sözüne. Allah sizi Ad kavminden sonra yeryüzünün görevlileri yaptı, halifeleri. Allah'ın dininin yeryüzünde nasıl, hangi açıdan, nerede, hangi boyutta uygulanacağına görevler verdi. Sizi halifeler eyledi. Dahası yeryüzünde size imkanlar hazırladı. Siz de bu imkanları tuttunuz kendi heva ve hevesleriniz doğrultusunda ya da tuttunuz kendi plan ve projeleriniz doğrultusunda gerçekleştirmeye başladınız. Ovalara muhkem binalar yapıyordunuz, dağları yontup evler haline getiriyordunuz, kendinizi ispat etmeye, gücünüz ve kudretinizi ortaya koymaya böyle yollar bulmuştunuz. Hayret, ama ne gerek vardı, ne diye Allah'ı dinlememiştiniz? Allah size bu gücü, bu kuvveti kendisinin dinini ikame etmeniz konusunda vermişti, ama ne çabuk unuttunuz. Yeryüzünde düzeni bozmayacaktınız, müfsit olmayacaktınız, haddinizi aşmayacaktınız. Ya da Allah'ın dediği, öğrettiği, gösterdiği, ortaya koyduğu sınırları geçmeyecektiniz. Ama onlar bütün bu yorumlara, bütün bu açıklamalara, bütün bu uyarılara hiç de kulak verecek cinsten insanlar değildi. Dediler ki, müstekbir olanlar, dediler ki azgın durumda bulunanlar, dediler ki biz büyüğüz iddiasında olanlar, dediler ki zayıf bıraktıklarına, aciz olduklarını zannettiklerine, kendi imkanlarıyla imkanlanmayan insanlara, kendileri gibi azamayan, azıtamayan, sapıtamayan insanlara dediler ki, ama onlardan iman edenlere, yani siz gerçekten Salih'in peygamber olduğuna inanıyor musunuz? Onu biliyor musunuz? Salih peygamber mi size göre? Nereden çıkardınız? Demek Rabbi onu ersele yaptı. Demek Rabbi onu Resul gönderdi. Demek Rabbi onu elçi gönderdi. İsteklerini onunla bize bildirsin diye onu seçti, öyle mi aramızda? Ne desin adamlar? Ne demelilerdi zaten? İnna bima ursile bihi mu'minun. Dediler ki biz onu bunu bilmeyiz dostlar, arkadaşlar. Yani bizi böyle kabul edin. Siz sorgulamamızı istiyorsunuz, siz yargılamamızı istiyorsunuz, ama biz ne bilelim? Allah gönderdiğine biz inanmışız, Allah ne gönderirse biz ona inanıyoruz dediler. Bu peygamberler ve onlarla beraber olan insanların temel yazgısı, anlayabildiğimiz kadarıyla mesela Yasin suresinde de anlatılan, hani bir iki peygamber vardı, sonra Allah bir üçüncüyle onları desteklemişti ya, işte orada da peygamberlerin tavrı hemen hemen aynısı. Dediler ki 15. ayette, "Ma entum illa beşerun misluna." Siz bizden farklı değilsiniz, aynen biz gibi insansınız. Ne oluyor size? Nereden çıkarttınız bu dediklerinizi? Ve ma enzeler rahmanu min şey. Sonra Tanrı bir şey indirecek değil ki. Rahman olan Allah işi yok yani bize böyle müdahale etsin. Eviniz, yemeniz, içmeniz, oturmanız, kalkmanız, şehriniz, beldeniz, çevreniz hepsi şöyle olsun derdine ne Allah ne indirecek? Öyleyse ve in entum illa tekdibun ile de onların yalancılıklarını netleştirdiler kendilerine göre. Ama bakın peygamberlerin cevaplarına, Rabbuna ya'lemu inna ileyküm murselun. Yani inan ki biz bilmiyoruz. Bizim peygamberliğimizi de Allah söyledi de ondan. Biz kendi kendimizi ayarlayamazdık, kendi kendimize belirleyemezdik, ortaya koyamazdık. Yani biz ne yapabilelim ki? Allah bize görev verdiyse bir dakika ya Rabbi yanlış yere mi verdin diyeceğiz. Ya da Allah bizi layık görürse tespitinde hatalısın mı diyeceğiz. Öyle mi olmalıydı, ne dersiniz dercesine? Bu iş Allah'ın işi, Allah biliyor ki gerçekten yani başka yolu yok, peygamber olduğumuzu, peygamber olarak görevlendirmesi ancak Allah ortaya koymuştur. Dolayısıyla bir itirazınız, bir yanlışı varsa, bir şey diyecekseniz bunu Allah'a havale edin. Çünkü وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ. Bize düşen sadece açık, net, apaçık, anlaşılır bir duyurudur, biz de onu yapmaya devam ediyoruz derler. Öyledir, başka ne desinler? Bu müminler de öyle diyorlardı. Onlardan örnek alarak belki de, belki Salih Aleyhisselam'dan öğrenerek, قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Bize ne indirildiyse, ne gönderildiyse, ne var ne yoksa, Allah neyi elçi seçmiş, kimi elçi seçmiş, o elçisine neler vermişse, biz ancak ona iman ediyoruz, o kadar dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا. Ama müstekbirler, ama havalılar, ama büyüklük taslayanlar, ama kendilerini bir şey zannedenler, bu sefer çılgınca, hiç düşünmeden, pat diye tümünü birden reddederek dediler ki, اِنَّا بِالَّذ۪ي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Öyleyse biz de siz neye iman ediyorsanız onu inkar ediyoruz dediler. Onu yok sayıyoruz, küfrediyoruz, ortadan kaldırmaya niyetliyiz dediler. Artık şaşırmışlar, çılgınlaşmışlardı, ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Deve mi, işte Salih'i destekleyen, ona delil olan, onun belgesi olan, onun doğruluğunu haykıran, onun peygamberliğini ispat edip duran deve mi? Onun ayaklarını biçtiler. Allah'ın yolundan böylece saptılar, çıktılar. Dediler ki, ey Salih, eğer ciddiysen bize vaat ettiklerin şeyler hadi gelsin, gelecek sene olmuş. Var mı öyle bir şey? Zaten yok, aslı yok da sen öyle tehdit ediyordun. Hadi bakalım, deveyi de öldürdük, ne yapacaksan yapıver dediler. Bu sefer فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ Allah onlara bir raçfe, bir sayha, bir ses gönderdi. Bir titreşim, bir ses onları yerle bir ediverdi. فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ Dar ve diyarlarında, yurt ve yuvalarında bulundukları konum ve durumda onlar dizüstü çöke kaldılar. Tüm dik durabilmeleri bitti, ayakta durabilmeleri bitti, bellerinin dermanı bitti, dizlerinin dermanı bitti ve işte öyle çöke kaldılar, işleri bitiverdi. Öyleydi ama bugüne insanlar bazen ayetleri taşımada galiba heyecanlanıyorlar. Acaba bugün de birileri Allah'a karşı, peygambere karşı böyle davranırsa onlar da dizüstü çöküp helak olacaklar mı diye. Yani her kavmin salih olmasını beklemek gibi bir şey bu bence. Yani bütün kavimler salihin kavmi gibi helak olmamışlar. Ya da mesela Nuh kavminin helaki bir 950 yıl sonra gerçekleşmişse bir başka kavim bir başka süre helak olacak bekleyeceğiz anlamına gelir mi? Bunları söylemeye benim cesaretim yok ama şunu iyi biliyorum ki اِنْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ya da kafirun ibarelerini biliyoruz. Kur'an'ın bize anlattığı gerçekler bunlar. Yani zalimler helak olur ya da hainler helak olur ya da kafirler helak olur. Ama onlar bir ses gelir helak olur, bir tartışma, bir tanışma, bir bilişmeden sonra bir bakmışlar ki bir rüzgar gelir helak olur kimi kavimlerde olduğu gibi. Ya şehrin altı üstüne gelir helak olur ya da bir başka yöntemi vardır. Suya boğulurlar ya da gökten iner ya da yerden çıkar sular. İşte öyle helak yöntemleri vardır. Ama iyi biliyoruz ki kim ki peygambere karşı gelirse, kim ki Allah'a karşı gelirse, hele ki Allah ve peygamberle karşı karşıya gelmesi onları yok etmek için bir cesaret gösterişi şeklinde eğer tezahür ediyor, aşağı çıkıyorsa hepten helaki hak ederler elbette. Ne yaptı Salih Aleyhisselam diye merak mı ediyorsunuz? Öyle bir ibare okumuştum. Yani ayet hadis değil ama tefsirlerin bir yorumu olsa gerek. Kavmi helak olan peygamberler kavimlerini bırakıp gittiklerinden nereye gidiyorlar diye insanoğlu merak eder ya. Mekke'ye, Kabe'nin yanına doğru giderlermiş. O bölgeye giderlermiş diye öyle bir bilgi almıştım. Ama yani nereye gittiğini bilmiyorum. Fakat o kavmin helak olduğu yerde durmadı artık. Vay yurdumdu, yuvamdı. Ben burada insanların hayatını düzenleyecek, mematını ayarlayacaktım filan dememiş. Dönmüş, çekmiş, gitmiş. Onların yanından ayrılıp giderken de diyor ki, ey kavmim ben size Rabbim neler gönderdiyse Allah'ın indirdiklerini, gönderdiklerini, verdiklerini iletmeye, ulaştırmaya çalışıyorum. İşte öyle yaptım, size nasihat ettim, samimi davrandım, iyi davranmaya çalıştım. Ama siz nasihat edenleri sevmediniz, dinlemediniz, dinlemek istemediniz. Başınıza da bu işler geldi. Ne yapayım ey kavmim dercesine sanki mazeret beyan ediyordu. Çünkü Rahman'ın kuluydu, çünkü o da merhametliydi. Ve Lut'an, bir de Lut aleyhisselam. O da اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ Kavmine o da peygamber gönderilmişti. Kim onun kavmi? Sodom ve Gomorra şehirleri diye tarihte bilinen işte bir kavim. Sonradan onların adı Lut kavmi diye meşhur olacak. Kavmi Lut. Dedi ki onlara اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ İslam'ı yeni tanıyan peygamberlerle daha yakın ilgi içine giren birisi diyordu. Ben evlenir Allah bana 3 erkek evlat verirse Nuh, Hud ve Salih diyeyim onlara yerine Nuh, Hud ve Lut diyeyim diyordu. Çünkü Lut isminin hiç verilmediğini biliyoruz. Bu kavim öyle bir kötü kavim. Bu kavim öyle çirkin işler yapan bir kavim ki sanki o kavmin o çirkinliğini hatırlatır diye insanlar Lut adını çocuklarına vermiyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kadarıyla Nuh kavminin yapıp ettiklerinin çirkinliğiyle Ad kavminin yani Hud kavminin Salih kavminin yani Semud kavminin yaptığı çirkinliklerin ne farkı var? O da iğrenç, o da iğrenç. Ama biz günahların büyüklük küçüklük ölçüsünü kendimiz belirlemeye başlayınca, yani günahları değerlendirmeyi Allah ve Resulüne bırakmak yerine kendimize göre çetele tutmaya başlayınca, Lut kavminin günahını, suçunu daha büyütüyor, diğerleri neyse pek o kadar değil diyebiliyoruz galiba. Oysa yeniden hatırlayın, Ad kavmi kendi günahıyla, Semud kavmi işte o günahlarıyla, ama Nuh kavmi ve Lut kavmi de kendi günahlarıyla helaki hak etmişlerse, helak olmalarına neden olan günah da yoksa küçük büyük ayrımı mı yapacaksınız? Ben bunu topluma şöyle yansıdığı derdiyle söyledim. Bir delikanlı, hani aklı başında değil anlamına, kanı da deli. Namaz kılmayabiliyor bir süre. Hanımı ve hanımının akrabaları, yani kayınvalide, kayınpeder durumunda olanlar, delikanlıdır, olur bakalım, alışır diyorlar. Hatta bazen dövüş kavga, geçenlerde bir de adam öldürmüş denilebiliyor. Merttir, delikanlıdır, olur bu iş diyorlar. Ya da arada bir eve sarhoş gelecek kadar içkiye iptila, olsun bakalım, delikanlı diyorlar. Alışır, durulur, uslanır, çok gitmez bu iş, yani 40'a kadar nihayet filan diye bahane bulurlar. Ya da arada bir bazen herkesin fark edeceği kadar hırsızlığı da vardır. Bir yerlerden çarpması böyle. El çabukluğu marifet diyorlar ya. Yani olur, delikanlıdır. Aklı başına gelir inşallah diyorlar. Evet, bütün bunlar güzel. Doğru, delikanlıdır. Aklı başına gelir inşallah. Biz de bekliyoruz. Yani biz beklemez miyiz böyle insanların aklın başına gelmesini? Biz de inanırız. Ama yani başka eksik, başka noksan, başka yanlış, ipsiz, sapsız, kopuk, kuyruksuz, tahtasız, bilumum negatif özellikleri olmak adına da tenkit edilirse, hanımı bir yandan sahiplenir, kayınpederi bir yandan. Evet, güzel, maşallah, çok hoş ama bu delikanlı döner dolaşır da, yani ikinci bir evlilik adına mı ya da evliliğin ötesinde dur bakalım bir tanışalım diye mi, bir kadını tesadüfen rastgele hani kenarda, bizzat kendi beyanıyla, kardeş bilerek, kardeşim bilerek evine getirirse işte kıyamet kopar. Yani bir günlüğüne değil ha, bir yemek yiyecek kadar, bir çay içecek kadar, şöyle derdini dinleyecek kadar yolda bulmuştur, sokaktadır, köprü altında yakalamıştır ya da ızdıraplıdır, sıkıntılıdır. Yani delikanlıyı dinleyin ki delikanlıca laflar eder, yani bir dinleseniz işte o sebeplerden dolayı bir kızı evine şöyle bir sıcak çorba için, bir aile göstermek için, hanım ne olur onu anlatabilmek için, hatta evinde mutluluğunu ona aktarabilmek, anlatabilmek, kendisine askıntı olmaması için böyle bir çözüm yolu ortaya koyabilmek, bunu yaşayabilmek için bir kız, bir kadın getirmiştir. Tamam, her şey biter. Böyle ahlak olmaz çünkü, böyle edep olmaz çünkü, bu nasıl iş çünkü? Bunca yıldır kendisine katlanan, kendisini destekleyen, delikanlılığına bağışlayan bu kadın için bu nasıl yapılır diye başlarlar. Galiba günahlarda özelleştirme hastalığımız var. Kimi bölgelerde kimi günahların yaygın, kimi ailelerde kimi günahların çok sivri ve büyük, kocaman olduğunu bilirsiniz herhalde. Ekmek kırıntılarının sofranın şöyle bezinin dışına doğru sıçradığını gören babanın yerinde duramaz, sıçrayıp hemen onu engellemeye çalıştığını siz de bazen bilirsiniz. Yani bir karınca kavurması ya da yılan dolması ya da akrep kızartması yemez değil mi insanlar? Haramdır tabii canım, yemesinler elbette. Ama peki acaba hayatlarındaki diğer haramlar? Hani kaplıcalar olur, içmeceler olur, oraya insanlar hastalık, dert, sıkıntı adına giderler, orada suya girerler. Şöyle avret yerlerini kapatsın diye peştemalleri olsun mu ya da buna dikkat etmez mi kimileri? İşte öyle bir pansiyon sahibi anlatıyordu. Bakıyorum diyor, adam hac efendiymiş üstelik, bilmem şehrin, memleketin, ülkenin neresinden gelmiş ama üstelik yani hanımı da öyleymiş, üstelik yani camiye de geliyor, beraber namaz kılıyoruz, yani bir kıyafette bir değişiklik, şöyle bir düzen, bir nizam intizam olması mı, anadan uryan olur mu bu işler diye dert yanmış ve bir çözüm bulmuş kendince. Camiden çıkınca koluna girmiş, demiş ki bizim bahçeye iki tane tavuk sıçramış, uçmuş, düşmüş, gelmiş bir horozla beraber. Onları kestim, şöyle nefis kızarmıştır şimdi, sofra hazırdır, hadi gidelim yiyelim demiş. Adamın gözleri birden açılmış, bir dakika demiş ya, hayrola bir de namaz kılıyorsun, hacı kendinde misin? E ne var demiş ya, ne oldu, yemeyelim mi, sokağa mı ataydık hazırladığımız, nefis kızarttığımız tavuğu? Öyle demiş ya, haramdır. Öyle olur mu? Öyle, aman sen ne yapıyorsun bu harama? Yani bir de beni ortak etmek istiyorsun. E demiş, yani senin hayatındaki diğer haramlar konusunda niye böyle titiz değilsin? Bir ayet hatırlayalım ve 80. ayete dönelim. Yani efetü'minûne bi ba'dil kitâb ve tekfurûne bi ba'd deniliyordu Bakara suresinde. Ne dersiniz? Yani siz kitabın bir bölümüne evet, diğer bölümlerine hayır mı diyorsunuz? Bir bölümünün emanında olmaya evet, diğer bölümler aman karışmasın, kapatın, gündeme almayın, buraya girmesin, salonun kapı pencerelerini, yani anahtar deliğine kadar her tarafını kapatın da o ayetin rüzgarı da gelmesin buraya mı diyorsunuz yoksa? E maalesef Müslümanlar. Zaten Müslümanın şahsiyetindeki bu temel bozukluk galiba ana espri olarak, derdin merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Dur bakalım, inşallah kitapla beraberliğimiz bunlara şekil kazandırırsa kârımız o olur zannediyoruz. Ve Lut'an iz kâle li kavmihi, nitekim Lut aleyhisselam da kavmine peygamber olarak gönderildi ve dedi ki اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Yani siz bu fahiş hareketi nasıl da ortaya koyabiliyorsunuz? Nedir sizin bu yaptığınız? Nasıl cesaret ediyorsunuz? Düşünün, alemlerde sizden önce kimse daha öne geçmemişti. Yani bu konuda alemde teksiniz. Aman Allah'ım, olmaz olsaydılar niye yaptılar? اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Yani siz tutmuşsunuz erkekler, onlarla şehvet almaya, erkekler onlardan kâm almaya, erkekler onlardan zevk almaya çalışıyorsunuz. Ama kadınlar beride dursunlar öyle mi? Bel entüm kavmun müsrifun. Nedir sizin yaptığınız? Haddi aşkın bir kavimsiniz, taşkın bir kavimsiniz siz. Nedir sizin bu hareketiniz? Lut aleyhisselam, yani karşıdakilerin ayıplarını, yanlışlarını, hatalarını böyle söyledi. Söylerken edepliydi ama edepsizliklerini ortaya koyuyordu. Evet, اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ. Yani siz fahiş bir hareket ortaya koyuyorsunuz. Haddi aştınız, taşkınlık yapıyorsunuz. Çizgiyi geçtiniz, nedir bu sizin yaptığınız? Üstelik siz alemde tek, daha önce kimsenin yapmadığını yapıyorsunuz. Sizden önce hiç kimse sizin gibi, öğrendiğim kadarıyla sizden sonra da hiç kimse sizin gibi yapmadı anlamına gelse gerek. Çünkü yani öyle bir işlem, öyle bir eylem, öyle bir söylem, öyle bir durum, öyle bir hal ve ahval ki, yani Kur'an'da anlatılan bu peygamberlerin, kavimlerinin özellikleri kıyamete kadar onlara erişilmeyecek, erişemeyecekleri tarzda doruk noktada örnek bir tavırdır. İşte bütün alem ve siz, daha önce yoktu bu iş, sizi bu konuda hiç kimse geçmedi ya da geçemeyecek de siz. Bir ziyaretim esnasında, öyle hatırlıyorum, galiba onlar Araf suresine gelmişler, okuyorlarmış birlikte, talim ve taallüm için, eğitimini yapmak için, öğrenmek ama hayatlarını öylece düzenlemek için, bilgi dünyalarını güzelleştirmek, diğer seviyeleri ayarlamak için, işte buraya gelmişler ve ben bir giriş yapma ihtiyacı hissettim. Yani dedim, bu insanlar mesela Ad kavmi dünyayı cennet haline getirmede, cenneti dünyaya taşımada örnek, doruk noktada örnek bir kavimdir. Kıyamete kadar kimse onlara erişemeyecektir. Semud kavmi dünyada ebedi kalacağını zannetmede örnek, doruk noktada bir örnektir. Kimse onlara erişemeyecektir. Nuh kavmi toplumda kimi insanların, salihlerin yani özellikle putlaştırılması konusunda örnek ve inadına inkarın 950 yıl gibi bir sayıyla örnekleştirildiği bir toplumdur. Ve Lut kavmi de cinselliğin, cinsellikte sapıklığın, cinsel ahlaksızlığın özellikle revaçta olduğu, doruk noktada örneklendiği bir toplumdur. Hiçbir toplumsal yapıda bunlar kadar olmayacaktır filan diye biraz şöyle işi mübalağalandırdığımı zannediyorlar. Hemen dediler ki geç hoca geç, sen bizim memleketi bilmezsin. Hatta belediyenin reisi, beldenin büyüğü falan adamın filanı ben tanımıyorum tabii. Böyle bir iş yaptığından dolayı kınanmış da resmen gazetede, ne yani, kim yapmamış ki benim yaptığıma laf ediyorsunuz diyecek kadar ileri gidiyor bu toplum dediler ve şöyle bir davranıp ayağa kalkmak istedim. Demeyin ya, etmeyin dedim. Lut kavminden ileri gittiyse şimdi hemen kapının önüne gelmişlerdir onlar. Misafiriniz durumunda bana saldırı mı var yoksa filan diye. Çünkü biliyorsunuz ki Lut kavmi Hazreti Lut'un misafirleri durumunda olan ama meleklermiş bilmiyorlardı. O genç yakışıklı insanlara saldırıya geçmiştiler. Nasıl dedim, ne haber? Boyunları büküldü ve ölçülerini yeniden tazelediler. Yok yok, o kadar değil dediler. Evet evet o kadar değil tabii. Çünkü Lut kavminin yaptığını yapacak ma sebakaküm biha min ahadin min el alemin. Evrende sizi kimse geçemeyecek. Geçmedi bu konuda diyor sanki Allah. Önceden değil ama bundan sonra da sebkat imkanı, öne geçme imkanı, sizi aşma imkanı, sizden öteye gitme, yani sizin rekorunuzu kırma imkanı yok dercesine. Çünkü inneküm siz lete'tûner ricale, toplumsal boyutta tümünüz hep beraber birbirinizi destekleyerek, kim var geriye kalmış? Ya yapanlar, ya engellemeyenler, ya destekleyenler, ya yardımcı olanlar. Kim var geriye? Bir Lut aleyhisselam, bir de iki kızı, hepsi o kadar. Gerisi, yani karısı da mı öyle yapıyor idiydi anlamına getirmeyin. Karısı da onları destekliyordu. Hatta rivayete göre o meleklerin insan olarak gelişleri haberini karısı çıtlatmış dışarıya. Evet, siz erkeklere şehveten yaklaşıyorsunuz. Şehvetinizi tatmin etsin diye yaklaşıyorsunuz. Ama min dunin nisa, kadınlar dururken nedir derdiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani insan bu kadar alçalır mı? Yok be, bu kadar adi, bu kadar alçak, bu kadar hainse insan, ben ona hiçbir şey anlatmak istemiyorum demeye yetkimiz yokmuş meğer. Bakın, Allah'ın en sevgili kulu, en edepli kulu, en terbiyeli kulu, ahlakta zirvede örnek kullar bunlar, peygamberler. Ama buna rağmen bu kadar alçalan, bu kadar çukurlaşan, bu kadar niteliğini, bu kadar durumunu kaybeden insanlara da ahlaksızlıklarını, güzelliklerini anlatacak görevli bir peygamber varsa, bize de düşen bu tür insanlar varsa ilgilenmektir. Yani demek, böyle huysuz, böyle ahlaksız, böyle edepsiz birisi varsa bana ne düşüyormuş? Ben de gidip ona diyecekmişim, etme eyleme diye. Evet, sen de. Yani ve fakat burada aklımıza gelen bir başka konu var. Şöyle edebimizin müsaade ettiği kadarıyla kenardan hatırlatıp devam edelim. Yani konu dağılmasın diye, biliyorsunuz ben konu gereği ayette var olanları ancak ifade eden yanayım, becerebilirsem. Yani evet, bir erkek bir erkekle cinsel beraberlik yapınca zevk alırsa, işte bu kadınları bırakıp yaptığı iş Lut kavminin yaptığı iş gibi bir yanlışı ortaya koymak anlamına hatadır, suçtur, günahtır, evet çirkinliktir, çirkefliktir falan diye sayın isterseniz. Hani bir de acaba kadınlara arkadan yaklaşmak şeklinde bir günah mı? Aklımıza bu mu geldi? Evet tabii, o da aynı şekilde günah olma. Aynı şekilde derken, yani bir erkeğin erkekle beraberliği şeklinde tıpatıp o gibi bir günah demek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz zinada derecelendirmeler vardır. Yani mesela bir kızla, yani evli olmayan bir bayanla zina farklı, evli olan bir kadınla zina farklıdır. Bunların yabancı biri olması ayrı ama komşu olması farklıdır. Kişinin annesiyle zina etmesi ayrı ama annesiyle hac yolunda zina etmesi ayrıdır. Öyleyse bir erkeğin de bir kadınla arkadan zina etmesi zinadır, suçtur, yanlıştır, bölümü ayrı ama bu erkeklere benzeyen bir günahtır, ayrı şeydir. Öyleyse lafı düzgünce söylemeye daha bir gayret edip Allah'tan bereketler, ihsanlar dileyerek tekrar edelim. Yani bir erkek yabancı bir erkekle cinsel zevk pozisyonda olamayacağı gibi yabancı bir kadınla da aynı işi yapamayacak ve üstelik kendi hanımıyla hiçten hepten yapamayacaktır. Bu arada hatırladığımızdan dolayı tekrar 81. ayete dönme imkanı buluyoruz. İnneküm lete'tûner rical şehveten min dûnin nisa. Sizler demek erkekler Yani onlar size zevk aracı olsunlar diye uğraşıyorsunuz. Kadınların doğumunda, berisinde kadınlarla ilginiz evet yürüyebilir, devam edebilirsiniz ama bir de böyle bir yol buldunuz, bir şehvet, bir iştiha yolu buldunuz öyle mi? Bel entüm kavmü müsrifun. Yok yok, siz gerçekten haddi aşkın bir kavimsiniz. İsraf ediyorsunuz, kendinizi harcıyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Gelin vazgeçin deniliyordu. Ve mâ kâne cevâbe kavmihi. Lut aleyhisselam böyle diye dursun. O istediği gibi olayı net düzgün ortaya koya dursun. Ama bakın kavmin ona cevabı ne oldu? Tepkisine bakın kavminin. İllâ en kâlu, ancak şöyle dediler. Ahricuhum min karyetikum. Köyünüzden, kentinizden, toplumunuzdan çıkarın, defedin, sürün çıkarın bu adamları. Çünkü innehum unasun yetetahherun. Onlar çok temiz insanlar, tertemiz insanlar diye suçladılar. Ne dersiniz? Yani benim de abartma olarak belki bir tespitimi ortaya koyayım. Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğim kadarıyla insanların başına gelen sıkıntıların en başta olanlarından biri Lut aleyhisselamın sıkıntısı, biri de Meryem anamızın sıkıntısıdır. Yani reddine mümkün olmayan bir suç ortamında mahkum bırakılan, yani sanık sandalyesine oturunca kendisinin de yok öyle be, nereden çıkardınız, hayır hayır ben öyle değilim, iftira ediyorsunuz diyemeyeceği, suçun bizzat kendisinin davetçisi, savunucusu, uygulayıcısı durumunda olan bir pozisyonda öyle bir suçlama, öyle bir ceza ortamı var. Ne dersiniz? Düşündünüz mü? Bakın Lut aleyhisselamı nasıl suçluyorlar? Bu ne be, tertemiz adam diye. Bir dakika, öyle değil beyler, ben de kirliyim, ben de pisim, ben de suçluyum, ben de ahlaksızım diyebilecek mi? Kesinlikle hayır. Öyleyse, ha tamam bak sen de kabul ediyorsun, sen de suçlusun demelerine imkan mı hazırlayacak? Evet, görülen öyle. Ama ne yapalım ki, Allah onu da öyle imtihan ediyor. Bazen sizi de öyle suçlayabilirler. Gruptan çıkarın bu adamı, ben namaz kılmaya başlamış diyebilirler. Ya bu adamla ilginizi kesin, bu Kur'an okumaya başlamış, bu peygamberi dinlemeye başlamış, bu adam kılığını, kıyafetini, kendisini, hanımını, eşini, büyüğünü, küçüğünü Müslümanca bir ortamda bulundurmaya başlamış ya da Müslümanca bir zemin istemiş kendisinden, evinden, barkından. Yani mesela artık içmez olmuş diye suçlayanlar biliyorum, arkadaşlarını, çevresini, ya da öyle suçlananlar biliyorum. E olsun, Hazreti Lut'un ki daha büyük değil mi? Düşünmediniz mi? Yani Hazreti Meryem kucağında bir çocukla geliyordu. Evet, kucağında bir çocuk. Kocası, nikahı yoktu ki kocası olsa. Yani kocası, ama evlenmedi ki kocası olsa. Ve fakat namus ve iffet sembolüydü. Kocası yoktu, evet gerçekten yoktu ama karnında bir çocuk taşımış ve onu doğurup gelmişti. Elbette Allahu Teala'nın onu öyle imtihan ettiğini kabulleniyor. Onu öyle biliyoruz ama hadi kendinizi Meryem yerine bir koyun. Meryem aleyhisselam, Allah'ın selamı ona olsun. Elbette zor bir durumda imtihan olmuştu ama Allah'ın lütfuyla başaracaktı. Çünkü Allah baştan beri kontrol altında tutuyor. Hep onu melek olarak Cebrail aleyhisselamı görevlendirmiş, onu destekliyordu. Yani onu teyit ediyor, güçlendiriyordu. İsa aleyhisselamın tavrıyla destekliyordu. Veya baştan beri ona yardımını hep gönderiyordu. İşte böyle bir durumda Hazreti Meryem o zaman katlanabilir, o zaman bu işin üstünden üstesinden gelebilirdi diyor idiysek, biz de gücümüz yettiği kadar onlar gibi olmaya çalışırsak Allah'ın bize yardımını ya da lütfunu, ihsanını görebileceğiz. Tekrar okuyoruz. 82. ayet. Kavim tüm Lut aleyhisselamın çabasına rağmen tutup dediler ki, ne ya, bu adamları çıkarın yurdunuzdan, grubunuzdan atın bu adamları, bulunduğunuz yerden ihraç edin bu adamları, bu adamlarla beraber olmaya tahammül edemezsiniz, siz farklı, siz üstün, siz değişik, siz seçkin insanlarsınız. Çünkü bu adamlar tertemiz diye suçladılar. Evet, tertemiz olmak. فَاَنْجَيْنَاهُ Allah da onların çıkarmalarına yardımcı mı oldu dersiniz? Evet, öyle oldu. وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Onu ve ehlini, ama karısı hariç yani kızlarını Allah kurtardı onlardan. Çünkü karısı, tabii geri kalanlar hepsi batan, helak olan, yok olanlardan oldu. Ve amtarna aleyhim matara, onların üzerine bir yağmur gönderdi ki uyarılanların yağmuru ne kadar korkunç, kötü oldu denildiğinden dolayı burada da böyle bir yağmur, yani bir azap yağmuru anlıyoruz. Şehir şöyle altı üstüne getiriliverdi. Melekler kaldırmışlar şehri, sonra ters çevirip yere indirivermişler. Fanzur keyfe kâne âkıbetül mücrimîn. Bakın bakalım mücrimlerin akıbeti ne oldu, dedi Allah. Yani isterseniz Lut gibi olun, iki kızlarıyla beraber. İsterseniz Lut kavmi gibi olun, tüm Lut'un karısı dahil geri kalanlarla beraber. Nasıl isterseniz, ama bilin ki kurtulanlar Hazreti Lut ve inananlar, diğerleri mücrimler, onlar da helak oldular. Ve ilâ medyene akâhum şuayba. Ve sırada Şuayb aleyhisselam, hatibul enbiya. Velhamdülillahi rabbil alemin.